Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'aytan فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 3 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 16 Nisan 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabah yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, mübarek Ramazan ayını karşılarken ve Nura Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dört artı bir grubu Amerikan heyetiyle görüştü. Seyit Abbas Erakçı, Avrupalıların görüşmelerde ciddiyet göstermeleri gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, İran ciddiyetini gösterdi, şimdi sıra Amerika'da açıklamasında bulundu. Dünya İslami Yönüş Konseyi neden sabotajını kınadı. Ve Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 297 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi haberler.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası kurumlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, dün 4 artı 1 grubu temsilcilerinin Amerikalı heyet ile Viyana'da görüştüklerini söyledi. İHA'nın bildirdiğine göre Ulyanov Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Amerika'nın Bercam'dan çekilmesi ardından ilk kez nükleer anlaşma taraflarının İran olmadan Viyana'da Amerikalı heyetiyle resmi olmayan bir toplantıda bir araya geldiklerini yazdı. Ulyanov'un belirttiğine göre taraflar Bercam anlaşması ile ilgili çalışmalar ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bu arada Çin'in Viyana'da daimi temsilcisi Wang Chun da İran'a karşı yaptırımların kaldırılması için müzakerelerin hızlandırılmasını istedi. Chun dün Bercam Ortak Komisyon toplantısı ardından Natanz nükleer tesislerindeki sabotajı eleştirerek şimdiye kadar öncelikli olanın Bercam'ın ihya etme sürecini saptıracak olan olaylardan uzaklaşmak ve müzakereleri daha hızlı gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Bercam Ortak Komisyon toplantısında İran Heyeti Başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, Natanz'de yaşanan terör olayını ve Avrupalı ülkelerin olaya pasif tepkilerini kınarken, Bercam üyelerinin hep birlikte ve siyasi yaklaşımlardan uzak, nükleer terörizmin bariz örneği olan ve uluslararası yasaların açık ihlali olan bu olayı kınamaları gerektiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Viyana'da Bercam Ortak Komisyonu dünkü toplantısının çok çekişmeli geçtiğini ifade ederek Avrupalıların müzakerelerde ciddiyet göstermeleri gerektiğini belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit Abbas Arapça dün yapılan ortak komisyon toplantısında İran'ın yıpratıcı müzakerelerden yana olmadığına işaretle pratikte bir anlaşmaya varmak için makbul ve makul bir acele olduğunu, aksi halde İran müzakere için hiçbir sebep görmediğini söyledi. Irakçı sözlerinin devamında Netanz nükleer tesislerindeki terör olayına işaretle bu olayın kolaylıkla göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahran'ın karşı tarafların bu olayı kınamaları gerektiğini, bunun ise ciddi ve haklı bir beklenti olmasına rağmen Rusya ve Çin dışında 3 Avrupa ülkesinin bu konuda herhangi bir eylemde bulunmadıklarını, hatta yaptırımları bile artırdıklarını, bunun da Avrupalıların hüsnü niyeti hakkında şüpheler uyandırdığını söyledi. Arakçı ayrıca kaldırması gereken yaptırımlar listesindeki ilerleme oranı ve İran girişimleri hakkında da listenin hazırlanmakta olduğunu, İran'ın tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini ve hazırlanacak olan listenin tam olması gerektiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın nükleer anlaşmada kalarak kapsamlı ortak eylem planı Bercam karşısındaki sınavını başarıyla verdiğini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Zarif, İran'ın diplomaside nedenli ciddi olduğu, Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrıldığı 3 senede ciddi şekilde test edildi. İran anlaşmada kalarak bu sınavı başarıyla geçti fakat Biden yönetimi sadece Trump'ın azami baskı politikası karşısındaki taahhüdünü göstermemiştir diye ifadelerini kullandı.
Dünya İslami Yonuş Konseyi yayınladığı bildiriyle Nethans Şehit Ahmet Roşan zenginleştirme sitesindeki sabotajı kınadı. İran'ın bildirdiğine göre Dünya İslami Yonuş Konseyi Siyonist rejimi Nethans sitesindeki sabotajı ardından dün yayınladığı bildiride korsan rejimin İslam dünyasının çıkarları ve güvenliğini tehdit eden en büyük ve önemli tehlike olduğunu belirtti. Bildiride ayrıca Müslümanların ilk kıblesi, Kudüs-ü Şerif'in işgal edilmesi, yüz binlerce Filistinli Müslümanın evinden, barkından edilmesi, Siyonist rejimiyle başlarının sürekli İslam dünyasına karşı boş meydan okumaları ve İslam topraklarını ele geçirmek gibi boş rüyalarının gerçekleşme tehditlerinin Siyonistlerle mücadele dini ve insani bir göreve dönüştüren sebeplerden bazıları olduğunu ifade etti. Dünya İslami Uyanış Konseyi yayınladığı bildiride 10 yıl önce İran'da bazı nükleer bilim insanlarına terör saldırıyla başlayan sabotaj eylemlerinin uluslararası toplum ve kuruluşlar tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtti.
İran'daki farklı üniversitelerin öğrencilere düzenledikleri mitinglerle nükleer kazanımların desteklenmesi ve Netanz nükleer tesislerde sabotajı kınama bağlamında bildiri yayınladılar. İran Press'in bildirdiğine göre üniversite öğrencileri söz konusu bildiride İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin siyasetine dayanarak sadece tüm zalimane yaptırımların kaldırılması ve doğruluğunun sınanması ardından müzakere masasına geri dönüşten söz edilebileceğini belirttiler. Üniversiteli öğrenciler ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tüm denetçilerinin casusluk ve İran halkına karşı cinayetlerdeki ortaklıkları nedeniyle ihraç edilmelerini istediler.
İran İslami Şura Meclisi Enerji Komisyon Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti stratejisinin nükleer enerji barışçıl kullanım olduğunu belirtti. İslam'ın bildirdiğine göre İran İslami Şura Meclisi Enerji Komisyon Başkanı Feridun Abbasi, dün yaptığı açıklamada nükleer enerjide İslam Cumhuriyeti stratejisinin nükleer silah olmadığını ifade ederek İran silah yapmak istemediğini ve nükleer reaktör yapımı peşinde olduğunu söyledi. Abbasi ayrıca Siyonist rejimi Netanz nükleer tesislerindeki sabotaja da değinerek son 42 yılda gerekli tecrübeyi kazandıklarını ve İslam Cumhuriyeti Güvenlik Kurumu'nun çok sayıda düşmanın saldırılarına rağmen ilerlediğini söyledi. Pazar günü Netanz zenginleştirme tesisinin elektrik dağıtım şebekesinin bir bölümünde sabotaj yaşandı. Olayın ardından Siyonist rejim medyası sabotajın korsan rejim tarafından ve bir siber saldırı sonucu yaşandığını duyurdular.
Danimarka Başsavcısı, Arabistan tarafından desteklenen tekfirci El-Ahvazi terör örgütü üyesi 3 kişiyi İran'da terörizmi yaymak ve mali destek sağlamaktan suçlu buldu. Fars Haber Ajansı'nın Reuters'dan naklen verdiği habere göre, Danimarka Başsavcısı Liz Lutenilas, dün yaptığı açıklamada tekfirci El-Ahvazi terör örgütünden 3'ünün İran'da terör eylemlerinin yayılması ve finans sağlanması için Arabistan casusluk örgütüyle işbirliği yaptığını duyurdu. Habere göre söz konusu 3 terörist, Şubat 2020'den itibaren Danimarka'da tutuklu bulunuyorlar. Tekfirci El-Ahvazi terör örgütü 3 üyesinin mahkemesi 29 Nisan tarihinde Danimarka'nın Roskilde bölgesinde başlayacak ve her biri için 12 yıla kadar hapis istenecektir. Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Kurumu'nca 3 tutuklu 2012-2018 yılları arasında Suudi Arabistan'a casusluk yapmışlar. Arabistan ve Siyonist rejim casusluk servisleri tarafından direkt desteklenen El-Ahvazi terör örgütünün elebaşları için tutuklama kararı çıkmasına rağmen İran'da terör saldırıları planlıyorlar.
İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Beluçistan ili sınır komutanlığı, Serevan sınır güvenlik alayından iki görevlinin şehit olduklarını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Beluçistan ili sınır komutanlığı dün yayınladığı bildiride Assubay Seyyid Ebul Fazl Haşimi ve Assubay Muhammed Nesiri'nin İslam İran'ın izzet ve şeref sınırlarını koruma uğruna görev sırasında şehit olduklarını belirtti. Sistan ve Beluçistan ile sınır komutanlığı iki şehidin şehadet detaylarının daha sonra açıklanacağını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Rusya'dan 60 milyon doz Sputnik V aşısının satın alımı anlaşmasının kesinleştiğini duyurdu. Kazım Celali dün İran'a vardı demişti. Rusya Direkt Yatırım Fonu ve İran Sağlık Bakanlığı arasında sıkı müzakerelerin ardından 60 milyon doz Sputnik V aşısının satın alma anlaşması kesinleşerek imzalandığını belirtti. Söz konusu aşının Mayıs ile Aralık ayları arasında belirlenen takvime göre 60 milyon doz aşının İran'a gönderileceğini ifade eden Celali, ayrıca İran'da iki firmanın Rus tarafı ile ülke içinde aşı üretimi için anlaşma imzaladıklarını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar korona aşısını Çin, Hindistan ve Rusya'dan ayrıca COVAX Dünya Aşı Programı'ndan temin etti.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre ağır hasta 3080 oldu. 54.894 kişinin COVID-19 tedavisinin son armesiyle iyileşen sayısı 3.535.040'a yükseldi. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 318.217 COVID-19 testi yapıldı. 61.400 kişinin testi pozitif çıktı. 297 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2845 oldu. Son 24 saatte 54.894 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.535.040'a yükseldi. Toplam test sayısı 42.828.122'ye ulaştı. Vaka sayısı 4.086.957. Vefat sayısı 35.031. Ağır hasta sayısı 3.080 oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sergi salonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu özellikle Türkiye-Yunanistan arasında diyalog kanallarının tekrar canlandırılmasını çok olumlu bulduklarının altını çizerek söz konusu ziyaretin anlamının büyük olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi belirlediği ve Birleşmiş Milletler'e kaydettirdiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizerek, yine Türkiye'nin bugüne kadar Türkiye'yi dışlayan ve Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan adımlara karşı ne yapabileceğini gösterdiğini vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise konuşmasında Türkiye ile birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek dedi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayıp değerlendirmelerde bulundu. Mısır ile ilişkilere dair Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Mısır'da yaşanan darbe sonrasında ilişkilerin gergin bir süreçte seyrettiğini, ancak bu dönemde bile Türkiye'nin her zaman Mısır halkının kardeş halk olduğunu vurguladığını hatırlatarak Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli dedi. Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini, ancak ortak niyet konulduktan sonra daha ilişkilerin daha kolay ilerleyebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Mısır Türkiye'den bir heyet davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek diye konuştu.
Filistin haber kaynakları bu sabah Siyonist rejim topçu birliklerinin Gazze şeridine saldırdıklarını duyurdu. Tasnim haberin bildirdiğine göre Siyonist rejim savaş uçakları Gazze şeridinin El Şarkiye bölgesini bombaladılar. Haber kaynaklarına göre Siyonist topçu birlikleri de Gazze'de Cehr el-Deyk bölgesini hedef aldılar. Saldırının muhtemel kayıpları hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi. Siyonist rejim ordusu da saldırının Gazze'de işgal topraklarına fırlatılan bir füze misilleme olarak yapıldığını iddia etti. Bu arada Filistin haber kaynakları dün akşam Nablus kentinde bir Filistinli gencin şehit olduğunu duyurdular. Habere göre Filistinli genç bir Siyonist yerleşkeci tarafından araba ile ezilerek şehit edildi. Siyonist yerleşkeciler ve işgal ordusu çeşitli bahaneler ile mazlum Filistin halkını şehit ederken bazılarını yaralıyor veya tutukluyor.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Bağdat olaylarının terör saldırısı olduğunu işaretle Irak güvenliğini hedef alan benzer olaylarla mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Berham Salih, dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mübarek Ramazan ayına rağmen Habibe Pazarı'nda vatandaşlara yönelik terör saldırısının sapkın grupların varlığı ve ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef aldıklarının ispatı olduğunu belirtti. Irak Cumhurbaşkanı benzer terör olaylarına karşı güçlü bir şekilde durmak gerektiği ve terörizmle mücadele için güvenlik güçlerinin desteklenerek teçhiz edilmeleri gerektiğini ifade etti. Irak haber kaynakları iki füzenin dün Musul ve Neyneva illerinde Haşr-ı Şabi üslerine isabet ettiğini duyurdular. Alınan haberlere göre dün öğleden sonra Bağdat'ın Sadr bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu bir sivil şehit, 12 kişi de yaralandı.
Amerikan haber kaynakları Joe Biden hükümetinin Suudi Arabistan ile bazı silah anlaşmaları askıya almak veya hafifletmek istediğini duyurdu. New York Times bazı haber kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Joe Biden hükümetinin eski başkan Donald Trump zamanında aralarında İHA'larında bulunduğu bazı saldırı silah anlaşmalarını askıya almayı gündemine aldı. Habere göre Amerika, Suudi Arabistan'a silah satışlarını sadece savunma silahları ile sınırlandırmak istiyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden'in göreve başlamasına kısa bir süre sonra, daha önce Trump döneminde Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını onaylayan anlaşmaların gözden geçirmesini istediğini duyurdu. Buna rağmen Biden yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne aralarında F-35 savaş uçaklarında bulunduğu 23 milyar dolar değerinde silah anlaşmasını ilerlettirmek istediğini duyurdu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptırım kararı ardından Amerika'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika tarafından 32 kişi ve kuruma karşı yaptırım kararı ardından Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı çağırdı. Moskova'nın her türlü yeni yaptırım hakkında uyarılarına rağmen Amerikan yönetimi Perşembe günü aldığı kararla 32 Rus firma ve kişiyi başkanlık seçimlerine karışma ve siber saldırı iddiası ile yaptırım listesine alarak kararın 14 Haziran 2021'den itibaren yürürlüğe gireceğini, aralarında 6 teknoloji firmasının da bulunduğunu duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer tesislerine yönelik sabotaj girişim karşısındaki sessizliği etrafında. Siyonist rejim İsrail'in sebebiyet verdiği 11 Nisan İran'ın Natanz nükleer tesislerine yönelik sabotaj girişimi bir kez daha nükleer faaliyetler hususunda denetleyici uluslararası kurum olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun tepki göstermesi zaruretini gözler önüne serdi. Uranyum zenginleştirmesinin yapıldığı Natanz nükleer tesisleri, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin gözetiminde bulunan İran'ın nükleer tesislerinden biridir. İsrail medyası, Natanz elektrik dağıtım ağındaki kesintiyi İsrail saldırısından dolayı olduğunu bildirip, Siyonist rejimi bu saldırıdan sorumlu tuttu ve bunun İran'ın nükleer programıyla çatışmanın bir parçası olduğunu iddia etti. New York Times muhabiri Ronan Bergman şöyle diyor, yeni bir kapsamlı ilan planı imzalanırsa İsrail bu anlaşma uygulanmayana kadar gizli savaşına devam edecek. Şu anda olan da budur zaten. İsrail'in İran'ın nükleer projelerinin gelişmemesi ve ilerlememesini sağlamak için İran'a karşı gizli savaş yürütüyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bu sabotaj girişiminden sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı bir mektupta Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için daha önceki tehditlerine atıfta bulundu ve şu açıklamaları kaydetti. Koruma anlaşmaları gereğince koruma altında olan nükleer tesislere kasten saldırmak hem de yüksek radyoaktif maddelerin dağılması riskine rağmen bunun yapılması nükleer alanda terör ve suç girişimidir. Dünyada nükleer programları olan ülkeler arasında yer alan İran, nükleer tesislerine ve merkezlerine saldırma doğrultusunda defalarca tehditler ile karşılaşan ülkelerden biridir. Zaten kendisi de büyük bir nükleer cephaneliğe sahip olan Siyonist rejim, her zaman İran'ın nükleer kapasitesiyle yüzleşmeyi vurgulamıştır. Bu bağlamda İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, pazar günkü saldırıya atıfta bulunarak uluslararası toplumun ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun nükleer terörizmle karşılaşması ve yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. İranlı nükleer bilim adamlarına suikast yapmak için çabalarını sürdüren en son 2020'de nükleer ve savunma bilimcisi Muhsin Fahrizade'ye suikast düzenleyen Siyonist rejim İsrail, son yıllarda İran'ın nükleer tesislerine yönelik sürekli çeşitli siber ve fiziksel saldırılar tasarladı ve bunları gerçekleştirmeye çalıştı.
Amerika ve eşlik ettiği Siyonist rejimin en önemli siber saldırılarından biri Stuxnet virüsü kullanılarak Natanz'daki İran nükleer tesisine yönelikti. Birkaç yıl sonra Temmuz 2020'de Natanz'daki santrifüj salonunda medya ve hatta Siyonist rejim uzmanları tarafından kabul edilen bir patlama meydana geldi. Aynı zamanda İran'ın büyük elçisi ve Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu dönemsel toplantısında yaptığı konuşmada bu olayı sabotaj olarak değerlendirdi ve ajans ve üyelerini kötü niyetli eylemleri şiddetle kınamaya çağırdı ve sabotajı yapmayı reddetmelerini istedi. Garibabadi'ye göre Ajans Genel Kurulu'nun çeşitli kararlarında barışçıl hedefler çerçevesinde çalışan ve koruma altında olan bir nükleer tesise yönelik herhangi bir silahlı saldırı veya tehdit, Birleşmiş Milletler Anlaşması, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Anlaşması ilkelerine aykırıdır. Bu bağlamda uluslararası hukuk açısından nükleer tesislerde sabotaj girişiminin yasaklanması kararları, nükleer tesislerin güvenliğinin korunması zarureti yönündeki belgeler, ülkelerin nükleer tesislerine saldırmayı her şekilde yasaklamıştır. Şimdi ise Siyonist rejim patlamak suretiyle Natanz nükleer tesisinin elektrik bölümüne zarar vermesi, ajans ve genel müdürünün bu konuda neden herhangi bir tutum sergilemeyi reddettiği sorusunu ortaya çıkarıyor ve ciddi bir soruyu da ortaya çıkarıyor. Bu sabotaj saldırılarının ajansın kural ve yönetmeliklerine aykırı olduğunun ve aynı zamanda uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edildiğinin ortada olmasına rağmen Grossi'nin ajansın ve kendisinin tarafsız yaklaşımı hakkındaki iddialarının aksine onların Siyonist rejimin yasa dışı girişimlerine karşı sessiz ve pasif olduklarını ve tarafsız ilkesine uymadıklarını gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Netanyahu'nun stratejik hatası ve İran'ın azim ve güç gösterisi başlığı altında. Natanz nükleer tesislerine yönelik saldırının ardından İran İslam Cumhuriyeti ve Siyonist rejim İsrail arasında yeni bir gerilim dönemi başlamış oldu. İran İslam Cumhuriyeti bu sabotaj girişimini nükleer terörizm olarak adlandırıyor. İsrail'e güçler ilk olarak 6 Nisan günü mayın kullanarak Kızıldeniz'deki İran gemisi olan Saviz'i hedef aldılar. 6 gün sonra yani 12 Nisan gününde de İsrailliler Natanz nükleer tesislerinde sabotaj girişimi gerçekleştirdiler. İsrail'in bu girişimi hususunda 3 önemli nokta dikkat çekmektedir. İlk önemli nokta Benjamin Netanyahu'nun kendi savaş bakanına bile güvenmemesi ve Benny Gantz'ı bu sabotaj girişimi hususunda bilgilendirmemesidir. Benny Gantz son günlerde işgal altına ziyaret yapan Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde Mossad ve Şünbet istihbarat servisleri kapsamında İran'daki Natanz sabotaj girişimine yönelik araştırmalarının başlatılması talebinde bulundu. Gantz şöyle bir açıklamada bulundu. Özellikle de kişisel veya politik çıkarlardan kaynaklanması halinde çok kötü olan sorumsuz bir tavırdan söz ediyoruz. Bu açıklamalar işgal altındaki topraklarda siyasi münakaşaların büyüdüğünü, güvenlik kararları bile etkilediğini gösteriyor. İkinci önemli nokta ise bu tür sabotaj girişimlerinin İran ile 4+1 grubu arasında müzakerelerin devam ettiği bir sırada gerçekleşmesidir. Bu bağlamda müzakereler ile ilgili olumlu haberler de yayınlanmıştı ve Bercam nükleer anlaşmasının tekrar canlanması gündeme alınmıştı. Siyonist rejim başbakanı Netanyahu eski Amerikan başkanı Donald Trump döneminde Amerika'yı Bercam nükleer anlaşmasından çekmek için elinden geleni yaptı. Ancak yeni Amerikan hükümetine pek güvenmiyor. Bu yüzden Natanz nükleer tesislerine yönelik sabotaj girişimiyle nükleer müzakereleri de aksatmaya çalışıyor.
Bu arada Yonah Jeremy Bab, İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin yayımladığı yazısında şöyle yazdı. Natanz'a saldırı planı hazırlandığında İran ve Amerika'nın mevcutta sürmekte olan müzakereler masasında karşı karşı oturacağı belirsizdi. Ancak bu saldırının yeşil ışığı ister saha ister siber alanındaki gelişimler Viyana müzakereleriyle ilgili olabilir. İsrail'in Kanal 13 kanalına savunma alanındaki analisti Alon Ben David ise Natanz olayının İran'ın Amerika ile müzakerede elini daraltacağını ve Amerika makamlarında nükleer tesislere zarar verilmesinden memnun kaldığını söyledi. Bu yüzden görünen o ki İsrail de İran'a yönelik sabotaj girişimlerine odaklanmıştır. Özellikle de işgal altındaki topraklarda siyasi gerilimlerin artması ve İran ile Batılılar arasındaki diyalogların başarı ihtimali çerçevesinde bu sabotaj girişimleri uygulanmaktadır. Jerusalem Post ise İsrail'in makamlardan naklen bu girişimlerin İsrail'in İran'a karşı gizli savaşı olarak adlandırıyor. Benny Gantz ise bu hususta defalarca uyarıda bulunmuştur. Aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin şimdiye kadar Batı Asya bölgesinde yeni savaşları baş göstermesini önlese de İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma gücünden yola çıkarak İsrail'in girişimlerinin devam etmesi halinde yeni bir savaş meydana gelebilir. İşgal altındaki topraklarda bile bu husus göz önünde bulundurulmaktadır ve Netanyahu uyarılmaktadır. Belki de Netanyahu mevcut sarsılmış durumdan kurtulmak için İsrail'in güvenliğini göz önünde bulundurmadan yeni bir savaş peşindedir. Böyle olursa İsrail'in kaderi kendi elinde olmayacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 27 Ferverdin 1400, Hicri Kameri İran'da 3 Ramazan 1442 ve Miladi 16 Nisan 2021 Cuma. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'e 27 Ferverdin 1364'te önde gelen alim ve hatip Hüccetül İslam Abbas Ali İslami Sebzevari vefat etti. Hicri Şems'e 1320'de İran'ın Sebzevar kentinde dünyaya gelen Sebzevari, Ağa Bozorg Tahrani, Hacı Hüseyin Tabatabai Kumi ve Seyyid Ebul Hasan İsfahani gibi dönemin ünlü alimlerinden dersler aldı. 1029 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Ramazan 413'te fakih, mütekellim ve alim Şeyh Mufil lakaplı Muhammed bin Neman vefat etti. Fıkıh usulü, kelam, hadis ve Kur'an tarihi dallarında kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Mufid, açık fikirli ve yüksek kabiliyete sahipti. El-Kelam fi Delail, El-Kur'an, El-Erkan ve Keşful Serair adlı eserler Şeyh Mufid'in eserleri arasındadır. ...875 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Ramazan 567 tarihinde Hicri Kameri 6. yüzyılın araştırmacısı ve yazar İbni Haşab vefat etti. Hicri Kameri 492'de Irak'ta dünyaya gelen İbni Haşab, çocukluk döneminden itibaren kendi döneminin yaygın olan bilimlerini öğrendi ve zamanla mantık, hadis, edebiyat, nahiv ve lügat bilimlerinde büyük maharet kazandı ve bu dallarda birçok kitap da yazdı. İbni Haşab'ın eşine rastlamayan bilimsel bir şahsiyeti vardı ve bu yüzden de ona Allame lakabı verildi. Kur'an-ı Kerim kıraatı ve Kur'an ayetlerini kavramakta kendi asrının önde gelen alimlerinden sayılırdı ve Kur'an-ı Kerim'i çeşitli kıraat biçimleriyle ezberlerdi. Çeşitli bilim dallarında sayısızca öğrenci yetiştiren İbni Haşab, günümüze dek miras bırakılan çok değerli eserler telif etti. ...73 yıl önce bugün, 16 Nisan 1948'de silahlı Siyonistler İngiliz ordusunun Filistin'deki eski kamplarından olan Tel Lidfenske'ye saldırmaları neticesinde 90 Filistinli katledilirken onlardan birkaçı yaralandı. Bu insanlık faciası İngiliz güçlerinden bir grubun kendi üstlerini terk edip kendi ülkelerine geri dönerken ve diğer taraftan gayrimeşru Siyonist rejimin kurulması hedefiyle Filistinlilerin katledildiği bir sırada gerçekleşti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Ege yine beşik gibi.
Karar.
Karamollaoğlu'ndan emekli ikramiyesi açıklaması, 1000 liranın hükmü kalmadı.
Ve Milli Gazete.
Karamollaoğlu'ndan 128 milyar dolar için al bayrak göndermesi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay, 14 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde AKP devleti ele geçirdi, gençliği ele geçiremedi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Otoriter yönetimlerin kaybetmek istemediği başlıca güç propagandadır. Bunun iki ana unsuru da propaganda araçları ve insan gücüdür. AKP'nin bu alanda attığı adımlar bir kez konusu olacak kadar etkili. Ama medyada doğrudan AKP'li görünmeyen kadrolarını konuşturmayı yeğliyor. Bunlar akademisyenden hukukçuya kadar pek çok alandan seçiliyor, yetiştiriliyor. Bu konuda mevcut kadrolara yenilerini eklemek üzere olduklarını duyuyoruz. 10-15 kadar yeni konuşmacı, konuşturmamacı hazırlanıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı değil, AK Parti Genel Merkezi de aktif. Her hafta medyada iktidar adına konuşacak olanlara CHP'ye nereden saldıracakları, hangi isimleri hedefe koyacakları konusunda son derece bilgilendirici notlar veriyorlar. Ana hedef malum devlet yapısında çok partili tek parti devleti, medyada çok kanallı tek seslilik. Anayasa değişikliğini de bu yüzden istiyorlar. Mevcut 12 Eylül Anayasası'nda saraya göre kabul edilemez demokratik hükümler var. Bu ayrı bir yazı konusu. Bunca propaganda gücüne karşın AK Parti'nin yeni kuşakları yakalayamadığı, bir gençlik hareketi oluşturamadığı dikkati çekiyor. Erdoğan'ın 2012'de istediği dindar ve kindar nesil gelmedi. Bu sadece bizim iddiamız, gözlemimiz değil. AK Parti'ye yakın araştırma kuruluşları ve AK Parti Genel Merkezi de aynı sonuçla baş başa. Kamuoyu araştırma şirketlerinin 8 bölgeye ayırıp yaptıkları anketlerin hiçbirinde 18-29 yaş arası seçmende AK Parti birinci değil. AK Parti de buna ilişkin hazırlanan raporda ilginç saptamalar yer alıyor. Satır başlarını paylaşalım. Üniversite sayısını arttırdık, gençlerin yüksek öğrenim olanaklarından daha fazla yararlanmasını sağladık ama bu onları kazanmamıza yetmedi. Gençler daha sorgulayıcı oldu, propaganda içerikli yayınlara mesafeli yaklaşıyorlar. Ailelerinden ayrılıp başka kente eğitim için giden gençler onlardan düşünce olarak da uzaklaşıyorlar. Ortak bağları azalıyor. Bu nedenle siyasal eğilimde aileden genç kuşaklara geçiş halkası koptu. TRT'deki tarih dizileri MHP'ye ve İyi Parti'ye yarıyor. Uyuşturucu kullanımında çok ciddi bir artış var. YouTube kanalları denetimsiz, gençliği olumsuz etkiliyor. Bu konularda psikolog ve siyaset bilimcilerinin de içinde olduğu bir araştırma ekibi ayrıca çalışmalı. AK Parti kadrolarının dikkat çektiği bu saptamalar propaganda gücünün her şey olmadığını gösteriyor. Ancak AK Parti'nin ne yapıp edip iktidarı bırakmak istemediği de bir gerçek. Sarayda şu sorunun yanıtı aranıyor. Putin 2036 yılına kadar başkanlığı nasıl garanti etti? Yasalarda ne tür değişiklikler yaparak bu yolu açtı? Bunu yaparken hangi ikna yöntemlerini kullandı? Böyle bir iktidar anlayışının sandıkta demokratik yollarla değiştirmesi için seçeneğinin bu yöntemler kadar güçlü bir yol haritası çizmesi gerekir. En büyük gücü yukarıda aktardık. Yeni kuşaklar AK Parti'ye uzak. Bu kuşaklar nasıl kazanılır? Geçenlerde birkaç gençle sohbet ederken siyasete soğuk baktıklarını söylediler. Uzunca sohbetin sonunda şu görüş öne çıktı. Siyasette ihtiyaç yeni yüz, yeni parti gibi arayışlar değil. Yeni fikirler, yeni hedefler. Öyle bir hedef önerilir ki hiçbirimiz kayıtsız kalamayız.
Taha Akyol, 14 Nisan tarihli Karar gazetesinde AK Parti ve Evrensel Hukuk başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ahmet Altan'ın tutukluluğunun hem ifade özgürlüğünün hem özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali olduğuna karar verdi. Eğer Türkiye evrensel hukuku üstün tutan bir hukuk devleti ise ve eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlayıcı ise Altan'ın tahliyesi gerekiyor. Altan'ın dosyası Yargıtay'da olduğu için avukatı tahliye talebiyle Yargıtay'a başvuruyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeler yer alıyor.
Dikkatinizi çekerim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında Altan'ın tutuklanmasını gerektirecek düzeyde makul şüphe sebeplerini yansıtan kanıtlar olmadığını belirtiyor. Dahası Altan hakkında verilen terör örgütüne bilerek yardım mahkumiyetinin de hukuken dayanaksız olduğuna işaret ediyor. Altan'ın fikirleri ve duruşu hakkındaki kanaatiniz ne olursa olsun, bu dosya evrensel hukuku anlamak ve Türkiye'deki hukuk tatbikatını görmek için çok önemli bir emsal değerindedir. Ahmet Altan 4 yıl 7 aydır tutuklu. Düz bir tutuklulukta değil. Altan önce darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Yargıtay'ın bozması üzerine FETÖ örgütüne bilerek yardım suçundan mahkumiyet ve aynı zamanda tahliye kararı verildi. Fakat bizde yargı öyle bir tutuklama aktivizmine sahiptir ki savcının itirazıyla Altan tekrar tutuklandı ve aradan 1,5 yıl geçtikten sonra dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özetle başlangıçtaki tutuklanması bile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır diye karar verdi. Tabii dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden önce bizim Anayasa Mahkemesi'nden geçti. Anayasa Mahkemesi'nde de bizdeki hukukla evrensel hukuk arasındaki fark ortaya çıktı. 16 üyeden oluşan genel kurulda 11 üye Altan'ın tutukluluğunun hak ihlali olmadığına karar vererek başvurusunu reddetti. Fakat azınlıkta kalan 5 üye evrensel hukuk doğrusunda karşı oy yazdılar. Tutuklamanın hak ihlali olduğunu belirttiler. Başkan Zühtü Arslan dahil bu 5 üye Altan'ın darbeyi bildiğine, desteklediğine, terör örgütüne bilerek yardım ettiğine dair dosyada bir delil bulunmadığını kayda geçirdiler. İktidarın zaman zaman dile getirdiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizi bağlamaz. Yahut AYM yetki gaspı yaptı şeklindeki beyanların evrensel hukuka aykırı olduğu açıktır. Anayasanın evrensel hukuku üstün tutan 90. maddesine de kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırıdır. Halbuki iktidar yıllar önceki hükümet programlarında aynen şöyle diyordu: ülkemizin hukukunu evrensel hukuk ilkelerine uygun hale getirmek, temel hak ve özgürlükler rejimini evrensel standartlara çıkarmak, ülkemizi gerçek anlamda bir hukuk devleti yapmak. Reformlar da bu yöndeydi. 2011 seçimlerinde zafer kazandıktan sonra evrensel hukuk referansları geriledi, nadirat haline geldi. Fakat Türkiye'nin huzuru, iktisadi kalkınması ve geleceği evrensel hukuk devleti normlarını, evrensel hak ve özgürlükleri gerçekleştirmeye bağlıdır.
Kazım Güleç Yüz 14 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yeni Sistem MİT'e Yaradı" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP kurucularından ve ilk AKP hükümetinin başbakan yardımcılarından olduğu halde kısa süre sonra devre dışı bırakılıp tasfiye edilen Ertuğrul Yalçınbayır'ın önemli tespitini daha önce de birkaç defa aktarmıştık. İstihbaratın güçlendirilmesi anlayışı istihbaratın demokratikleşmesine engel oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu durum tek adam rejimi üzerinden iş gören istihbarat vesayetinin yargı, medya, güvenlik kurumları, üniversiteler ve bürokrasi başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında hakim olduğu bir işleyişi netice verdi. Ortaya çıkan sonuç, Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle izleyen dış gözlemcilerin de dikkatini çekmiş. Bunlardan biri Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Bilim ve Politika Vakfı son raporunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini masaya yatıran bu vakıf aynı noktaya vurgu yapmış. Raporda yeni sistemle birlikte yürütme gücü tek bir kişide toplandı. Bu kişinin kurumlar üzerindeki kontrolü muazzam bir hale geldi tespitinin ardından söz MİT'e getirilerek İstihbarat Teşkilatı'nın son yıllarda edindiği operasyonel yetkiler ve dokunulmazlık zırhıyla ağırlığının arttığı belirtiliyor ve şöyle deniliyor. Günümüzde MIT'in oynadığı merkezi rol terörle mücadele ve bürokrasinin gözetlenmesiyle sınırlı değil. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı MIT'i aynı zamanda kendi partisini kontrol altında tutmak için de kullanıyor. Ama MIT üzerindeki demokratik denetimin zaten sıfır olduğu bir sistemde teşkilatın tek adam rejimiyle elde ettiği operasyonel yetkiler ve dokunulmazlık zırhıyla ağırlığının artması tek adamın derin bir kuşatmaya alınıp altının oyulması sonucunu da getiriyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemen için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim, Ramazan Rahim Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Birçok insan herhangi bir işe başlamadan veya istisna bir fırsata değerlendirmeden önce o işten veya fırsattan en iyi biçimde yararlanabilmek için plan yapıyor. Bu, yaşamlarında has fırsatların kıymetini bilen insanların yöntemidir. Mübarek Ramazan ayda insanların yaşamında harikulade değişimlere yol açabilecek istisna fırsatlardan biridir. Bu yüzden eğer karşımıza çıkan fırsatlar için planımız olursa her anından azami derecede yararlanabiliriz.
Kur'an-ı Kerim çok kısa ama aynı zamanda çok anlamlı bir cümlede oruç hakikatini ve hedefini beyan etmiştir. Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Yüce Allah bu ayette Allah dostu olan mümin kullarına has hitabıyla başlıyor.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu ilahi has hitap hakkında şöyle buyuruyor. Bu hitapta yer alan lezzet, ibadetin zorluğunu ve acılarını yok eder. Bu ayeti şerifede Yüce Allah geçmiş ümmetlerde de var olan oruç ibadetinin felsefesini ve amacını ve hakikatini takva merhalesine ulaşma şeklinde beyan ediyor. Kuşkusuz takvanın mertebeleri olduğu ve tüm insanlar ondan yararlanmakta aynı düzeyde olmadığı gibi amacı takvaya ulaşmak olan oruç ibadetinin de dereceleri ve mertebeleri vardır.
Marifet ehli olanlar oruç ibadetinin derecelerini anlatırken 3 mertebe ve dereceden söz ediyor. Birincisi avam kesimin orucudur ki bilinen yemekten ve içmekten ve orucu bozan etkenlerden kaçınmaktır. Ve sonuçta insanın omuzundaki bu yükümlülüğü kaldırmış olur. İkinci derece has kesimlere özel oruçtur. Ki bu mertebede oruç tutan insan avam kesimlerin kaçındığı şeylerden başka gözünü, kulağını, dilini ve diğer organlarını da günahtan uzak tutar. Buna göre oruç tutan insan tüm haramlardan kaçınır ve Allah-u Teala'nın üzerine vurgu yaptığı konulara uyar. Hazreti Fatıma selamullah aleyha organların orucu hakkında şöyle buyurur. Dilini, kulağını, gözünü ve diğer organlarını sakındırmayan kimsenin orucu hiçbir işe yaramaz.
Üçüncü mertebede has kesimlere özel bir oruçtur ki buna göre ilk iki mertebede beyan edilen durumlardan başka oruç tutan insan kalbini her türlü dünyevi düşünce ve rezil durumlardan ve ilahi olmayan her şeyden korur. Orucun bu mertebesi enbiya, sıddıklar ve ilahi kata yakın olanlara özel bir oruçtur. Bu orucun meyvesi ilahi cemali görmek ve hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın duymadığı ve hiç kimsenin aklına bile gelmediği şeylere kavuşmaktır. أستغفر الله الذي لا إله